Ayrım 7. Bu roman o kız okusun diye yazıldı. Enver Aysever, sayfa 127. 21. Teşhis ve tedavi. Birinin yaşlanmaya fırsat bulamaması üstüne düşünmeye başladı. Kuş bakışı kenti gözleyen kahverengi pardesülü adam. Yaşlanmak uzun süre kafa patlattığı bir kavram, olgu ya da her neyse sinir bozucu bir durumdu onun için. Bir yanıyla bedenin kendinden vazgeçmesini ve bunu denetleyememeyi ürkütücü buluyor. Öte yandan gençliğin telaşlı hallerinden sıyrılıp zamanın yeniden bir akışa girmesine özeniyordu. Oysa bazı durumları akıl yürüterek kavramının olanaksızlığı üzerine de hayli deneyim sahibiydi. İlk gençlik heyecanına yaşlı bir tavır eklemek sadece gülünç değil, dahası şımarıkçaydı. Sahiden bilgeleşmiş kimsenin çabasını yok sayıp öne geçmek ayıptı. Teşhis. Yüreğini avucuna alıp konuştuğu ilk günleri net, abartıdan uzak, belki özlemle ama bir yanıyla yorucu bir eylem olarak anımsıyordu adam. Kente göz gezdirirken buldu yüreği avucunda konuştuğu halini. Terk edilmiş birinin gözyaşlarını silmek isterdi aslında. Ama sokaklar, kentler bu acıyla yoğrulmuş, tam da bu tanıklığı edinmiş kişiler sayesinde yaşanır haldeydi belki. Bir duygunun abartılı biçimde tüm bedenini ve ruhunu esir aldığını biliyor, bundan kurtulmak istedikçe daha bir kapana kısılmış buluyordu kendini. Sadece genç biri için mi aşk sızısı geçerlidir diye düşündü. Hayatını bölümlere ayırdığını ve avucundaki yüreğe konuşurken deneyimsiz olmanın o çaresiz halin masumluğunu ve kepazeliğini hemen gördü adam. İlk kez bu denli yüksek perdeden haykıran tin bir yanıyla tutsaklığa işaret ederken başka bir yerden bakıldığında yavaşça demlenmek için olanak yaratıyordu işte. Sorun şu ki ilk aşk benzersiz sarsıntısı nedeniyle yorucuydu. Koşmak, kovalamak, türlü anlamlar üretmek, farklı izlekler üzerinden bir dil yaratmaya çabalamak güçtü. Üstelik tüm bu olup bitenin ayırdında olmayan, biraz kapana kısılmış, titrek bir güvercin haliydi bu. Sonradan anımsandığında keyifli bir tebessüme dönüşmesi için bıraktığı izin, kanayan bir yara olmaması, belki kabuk bağlamış nasır haline gelmesi gerekliydi. Büyük sözler etmekten kaçınmak istemesine karşın, teşhis koymak isteyen hekimlere özgü, o karmaşık ve türlü olasılıkları hesaba katan, düşünce akışından vazgeçemedi adam. Yaşlanma imkanı tamamen ortadan kalkınca, kendince bir sıralama yapabiliyordu işte. Ölüm eşitti, ihtiyarlık değildi. Genç bir ölümden söz edilebileceği gibi, tersine her ömre uygun bir yazgı ve zamanlama da kurgulanabilirdi. Tutkulu biri olduğu günlerin sancısını anımsadı adam. Sonra tutkunun eriyip arzuyla sınanmayacağı günlere geçme çabasını düşündü. Tüm bunlar olurken kanayan bir yüreğin tedavisi için denediği yöntemleri anımsadı. Teşhis yanlış konursa tedavi imkansızdır. Bir diğer seçeneği unutmamak gerekiyordu elbet. Rastlantısal bir iyileşme. Günlerce şifa veren bir ilaç bulmak için çırpınırken bir kuşburnu çayının mucizevi biçimde nezleyi dindirmesi misali gülünç. Bedenin rahatsızlığına dair akıl yürütmesi olanaksız gibi durmasına karşın, ruhsal dönemeçler üstüne ne çok ahkam kesiyordu. Tüm bunlar bir sevgilinin izini sürdüğü anda mı oluvermişti, yoksa herhangi bir karşı cins bu duyguyu hissettirir miydi? İyi sorular sorduğunu farkındaydı adam, her daim. Lakin sorular içinde boğulup, yaşamı ıskalayan ne çok örnek biliyordu. Terk edilmişti. Biri tarafından görünmez olma halidir bu. Esasen sen durduğun yerde nefes alıp verirken, aynı hırs ve arzuyla, hatta tınıyla dile gelip, eğilip bükülürken, karşındakinin aniden senden vazgeçmesi fikri çıldırtıcı geliyordu adama. İlk günkü netlikle anımsıyordu yüzüne inen tokadı. İnsan terk edilmiş olmayı niçin kabul edemez ki? Bir yengi, yenilgi hali midir aşk? Sıradan bir yaşam akışının, aslında huzursuzluk verecek kadar gelgitli, dalgalı olması değil midir ki aşk? Eğer böyleyse, zaten baştan olağan bir durum sayılmıyorsa bu dalgalı denizde yüzmek, yorucu ve yıkıcı olacağı önden fark ediliyorsa, normal akışa geçmek neden bunca irkiltici ve yaralayıcıydı ki? Bazen saz sorular için yaşar insan. Hele ki terk edilmiş bir aşık için sorular hep diri, hep oynak ve her daim yanıtsızdır. Çoğu zaman bir sorunun ardına düştüğünü bile fark etmez. Karanlığın içinde sürekli derinleşen bir girdapta bir oyuncudur artık aşık kişi. Kendini bilmez olmak bu demek belki. Nedendir anlaşılmaz, kendini bilir olmayı özlemez insan o vakit. Tutkunun saplantıya eş görülmesi fikrine hemen karşı çıkıyordu adam. kendisindeki tutkuyu garip ve ani bir aydınlanma olarak görüyordu. Öğrencilik yıllarında eylemci olma isteğinde, haksızlığa karşı direnişinde tutku vardı. Yasaklı olduğu zamanlar 1 Mayıs'ı kutlamak için kantini işgal etmiş olmak, salt akıl, felsefe ile açıklanamazdı onun için. Basbayağı duyguyla, yaşamı doyasıya yudumlama isteğiyle ilgisi vardı olup bitenin. Devrim genç işidir diye düşündüğü çok olmuştu. Sayıcı bir devrimci olmak için ısrarcılığa, adalet duygusuna, emeğe saygıya ve aşka ihtiyaç duyar insan. Bunu seziyordu adam. Gel gelelim, tüm bunlar ancak bunca yoğunlukta, ancak genç bedende buluşuyordu işte. Kentli alışkanlıklarını sorgulamak, nezarethanelerde yatmak, kendinden önce yaşamış kahraman devrimcilere öykünmek ve bu öykülere eklemlenmenin mutluluğunu yaşayarak direnmek ve dövüşmek gençlikle ilgiliydi elbet. Siyasal bir varlık olarak bir yola koyulmak cesaret işiydi madem, genç ve aşkla esrikleşmiş adam buna en uygun kişiydi. Terk edilmiş olmak, yani biri tarafından her tür anlamdan yoksun kılınmak, fena halde canını yakıyordu aslında. Bazen bu durumda daha dövüşçü olunacağı gibi, kimi zaman korkak ve kaçak yaşamak da mümkündü elbet. Sevgilinin gözünde biricik olup, hiçbir nesnel ölçütle tartılmaksızın baş oyuncu olmak, pek de emek vermeden hayranlık duyulan kişiye dönmüşken, tamamen sıradan bir konuma indirgenmek nasıl bir ruh haliydi öyle, düşündü durdu uzunca süre adam. Esasen sıkıştığı kapağında tüm bunları düşünüyor muydu, yoksa vahşi bir hayvan gibi zincirinden kurtulmak için tüm bedenini kanatma pahasına savuruyor muydu kendini şu içinde bulunduğu zamanda, yani İstanbul'a tepeden hafif bir esintiyle baktığı anda emin değildi. Terk edilen kimse her olaydan, yaşadığı her andan, duyduğu her sözden, gördüğü her yüzden, imgelerden, anımsatmalardan, şarkılardan, şiirlerden ve var olduğunu kanıtlayan türlü şeyden kuşku duyar. Aşk, baş döndüren ve yavaşça bedene yayılan bir zehirse eğer, zerk edildiği andan itibaren benzersiz hülyalara dalmasına neden olur insanın. Terk edilmek, o zehrin bedeni ve ruhu ele geçirdiği andır. Tüm yaşanan süreç, güzel, masalsı ve hatta görkemli ve biricik sanılan o anlar, bir bir kuşkulu hal alır ve tuhaf bir kemirgen yer bitirir insanın varlığını. İki seçenek vardır artık. Ya ölüme teslim olup unutulmanın gerçeğini fark etmek ve teslim olmak, ya da kendini yeniden inşa etmek. Bu cesareti bulmaksa terk edilen sevgili için hiç kolay değildir. Kendini tanımak için yoğun çaba harcamıştı gökyüzünde bir uçurtma özgürlüğünde salınan kahverengi pardüsülü adam. İlkin şunu fark etti. Tanışma bir son değil, bir süreçle oluyordu ve esasen koyduğu tüm teşhisleri hem doğru hem yanlıştı kendine dair. İyi bir psikanalist olmak ister gibi davranırken kendine, çoğu zaman gazete sükunlarına sıkışan amatör psikolog haliyle karşılaşıyordu. Kendi hakkında hüküm vermesi kolay değildir kişinin. Bir an gelir, ne alkol, ne psikiyatrik ilaçlar, ne dostlar, ne de delice çalışmak koruyabilir insanı. Beklemek gerektiğini öğrenir kişi. Yazgıya boyun eğmek midir bu? Tartışılır. Kitaplara sığmak, bir büyüğün yol göstericiliğine inanmak, kahırlı gecelerde serserilik etmek beklemeye dahildir. Asla tedavi edici değildir. Bunu fark etmek, tanışmanın, kendine tutulan aynaya bakmanın ilk aşamasıdır. Eskiden seveceğin ve mutlu bulduğun, hayranlık duyduğun yüzünü acıyarak bakma cesareti de denebilir buna. Tedavi. Türlü ölümlere fikren alışmış bir pardüsölü adam olarak reçetesine güvenmektedir her zaman. Nişantaşı kaldırımlarına kazıdığı aşkını, daha sonraları gecekondu mahallelerine dek taşıdığı tutkuyu, bir yandan düş kurma özgürlüğüyle köklenen o sevdayı özlemek ve bu hasretliğe alışmak bir tedavidir aslında. Önce oyuncu olarak yer aldığın kurgunun bir hatıra biçiminde yeniden yaşanması fena fikir değildir. Bir hekimin gerilimli bir sahnede "Öleceksin!" diye silik biçimde söylemesi ölümlü biri için neden ürkütücü olsun ki? Yine de pardüsüyü kartvizit edinmiş bu adam, içindeki yaşama tutunma hırsına yenik düştüğünü apaçık bir İstanbul gecesi kadar net biliyordu. Yaşamını şöyle bir gözden geçirirken eski defterleri karıştırmanın ne yararı olduğunu kestiremiyordu elbet. Lakin soluk aldığına dair bir iz bırakmış olmak gerektiğiydi. Bu adam artık yaşsızdı. Kuşlara özgü bir hafiflikle ruhunu serinletiyor ve belleğin ona oynatmaya çabaladığı oyuna yenik düşmek istemiyordu. Yaşam bir süreçti ve salt kederden ya da mutluluktan oluşmuyordu elbet. Bunu bilmek için bilge olmaya hiç gerek yoktu kuşkusuz. Ama bunu güncel akışta görmek ve bilmekle ölüme beş kala ısrarla yinelemek arasında derin bir fark vardı adam için. Tüm varlığını bir aşka, bu ilk tutku bile olsa indirgeyecek değildi. Ama görülmemiş hesaplar, yüz yüze halledilmemiş meseleler, elveda derken bile can sıkıcıydı. Şöyle bir savurdu pardüsüyü bir büyücü gibi. Tedavi. Hekim kuzenin henüz teşhisi bile tam anlamıyla dile getirmediği hastalığına gülüp geçmek en kolayıydı adam için. Elden gelen bir şey yoksa, hayal kurmaya, kurgu yapmaya zaman yoksa ne erteleme olasılığı vardır yapacakları ne de yetiştirme talihi. Bu bir konfordur. Olduğu kadar der geçersin. Geçemezsin işte. Düşünme deneyimi olan kişi son ana dek hesaplarını yapar. Bir besteci son notayı koymadan ölemez. Yarım kalan tüm melodiler yaşanacak bir ömrün olasılığıdır aslında. Maestro an gelir kalem yerine çubuğunu kırar zamanını yaratanın. Baş kaldırı biter ve yerine haksız bir galibiyet alır. Buna boyun eğecek değilim dedi pardüsülü yaşsız adam. O gece İstanbul semalarında bir hayalet dolaştı. Çocuklar gördüklerine inandılar. Ebeveynler bilim kurgu filmlerine isyan edip üç boyutlu gözlükten çıkardılar hınçlarını. Oysa bizim kahverengi pardüsülü adam bir zaman tünelinde dolanıyor, kıvranarak da olsa anımsamanın dehlizine giriyordu işte. Bir döküm yapmaya zaman var mıydı? Bunu bilmek mümkün değildi elbet. Tanrı'dan adalet dilenecek kadar alçalmamıştı adam. Sağanak olarak yıldızları avuç avuç yağdırdı geceye. Teşhis ile tedavi arasındaki giz dolu ilişkiyi nanik yaptı. Düşünen insan hele aşıksa asla iyileşemezdi, biliyordu. 22. Gece kondu, sevinçli bir kadın, sevgisini rüzgarda salınarak yere düşecek bir kağıda işleyen kız çocuğu, alabildiğini pisliğin aktığı ince bir dere, bir anda silinen ışıklar, belki hırsızlama bakmaya alışkın gözler eşliğinde ilk öpüşme. Eğer bir öykü kuracak olsa genç ve artık iyice şaşkın, şiş gözlerle sabaha uyanmış adam, elbette böyle bir çevre düzeni hazırlamazdı. Tüm gece bir mektupla baş başa kalıp, ardından onun bir canlıya dönüştüğünü fark ederek, birden fazla olmanın yorgunluğu ve tuhaflığı içinde kıvranmaktaydı genç aşık. Dudağında tuzlu bir tat yoğun biçimde duruyor, susuzluktan kuruyacağını bildiği halde tat değişmesin diye bardağa el değdirmiyordu. Çocukça bir inat, inançlı bir bekleyiş değildi bu. Büyü bozulmasın diyeydi ısrarı. Güne, geceye, düşlere sinen bir bakışın izini sürmenin keyfini daha yeni fark etmiş, dudağında bir sızı gibi taşlanan o tuzlu tutkuyu korumak için çırpınmaktaydı genç adam. Yüreğinde daha şimdiden büyük bir gümbürtü, en güzel anı yaşadığında bile birden yerleşen kaygı, acı vardı işte. Hem bir sevgiliyi keşfediyor, hem de aşk nedir diye onca zamandır sorduğu soruların yanıtını karmaşık biçimde buluyordu böylece. Tarifsiz bir yorgunluk içinde yatakta oyalandı önce genç adam. Sonra tekrar mektuba uzandı. Ezbere bildiği satırları bu kez mırıldanarak okudu. Zarfın özensizliğini iyice dikkat etti. Belli ki telaşla bulup buluşturulmuş, söz çabuk ulaşsın diye mektup iliştirilmişti içine. Sabaha dek aynı satırları okuyarak türlü anlamlar içinde savrulmanın yorgunluğu bedenini iyice ağırlaştırmıştı. İçeriden gelen çağrılara kulak asmıyordu genç adam. İçinde büyüyen ve sevinçle karışık ağılı bir hal alan duyguyu tarif etmek istiyordu. Genç olmak üstüne çok ahkam kesen biri olduğunu yeni fark ediyordu bir yandan. Bilgi çayları takılıyordu aklına. Başkasına akıl verirken kendisine söz geçiremediğini görmenin, iştahlı bir şehvetin yanına tuhaf bir korkuyu eklemenin şaşkınlığı içindeydi. Belki bir ruhu olduğunu bile yeni fark ediyordu genç adam. Zamanın kendi akışı, aşk zamanı ve tüm bunlara büyük bir yanılsama olarak direnen bir ruhu vardı işte. Hem onu koruyan hem de korunmaya muhtaç bir ruh. Toplu bir ikirciklik üzerinden akıl yürütmek ne güçtü o an. Bir ip cambazı kadar itinalı olmak gerekliymiş meğer kadınlar karşısında diye geçirdi aklından ve bu iç çakalaşmadan hoşlandı. Biraz hafifletmek gerekiyordu rüzgarlı duyguları. Paçasından beceriksizlik akan bir genç aşıktan söz ediyoruz. Yatağın üzerinde darmadağın sere serpe uzanmış bir gözü henüz bitiremediği mektupta. Bir mektup eğer sevgilinin sözleriyle donanmışsa tükenir mi? Bu soruyu yıllar sonra olmadık anlarda ve haksızca başkalarına yenileyecekti. Oda kapısı tekmelenircesine açıldı aniden. Elindeki çay bardağının içinde kaşığı şıngırdatan, ve böyle hallerde bulunması en gerekli olan kimse girdiği içeri. İkinci adam olmanın tüm özverisi ve aslında gülünçlüğüyle şişman arkadaşı gelmişti. Bu türden bir yaşam belirtisi iyi geldi. Kendince tuhaf hikayeler anlatarak ilgiyi dağıtan ve ev ahalisine güven veren sığınaktı bu arkadaş. Herkesin bizim oğlanın bu halleri ne böyle diye önce kendine sonra birbirine sormaya başladığı sırada imdada yetişti genç şişman. Ne olan, neler çeviriyorsun sorusunun bayağılığı karşılık bulmadı önce. Oğlum karı mı buldun sorusunun kepazeliği de dikkat çekmedi, sıradandı. Ama şişman ve yaşından hayli ihtiyar görünen adam, ne zamanki narin bir mendil biçiminde başucuna konmuş mektubu okumak için uzandı, kıyamet koptu. Belki tüm mahalleye yayılan sert emir karşısında şişmanın korkulu şaşkınlığı herkesin kendine şekil düzen vermesini sağladı. Artık göz gözeydi iki genç adam, bilek güreşine tutuşacak halde. Birbirini saldırı öncesi sınayan iki hayvan gibi. Korkmadan, gözlerini kaçırmadan baktılar birbirlerine. Çayın odaya yayılan kokusu duyulmadı. Bardaktan nazlanarak yayılan buhar görülmedi. İçeriden yükselen sesler işitilmedi. Bir dost nerede durması gerektiğini bilir. Dost, suskunluğun ne türden bir konuşma olduğunu, akıl yürütmeleri, iç sesi duyar. Gözünü şahin gibi diker dikmesini ama bir dost merhametlidir her zaman. Adı konmamış ve bir başkası tarafından her zaman yadırganan bir değildir dost ve inadına tokat olarak inen gerçeği gösterendir elbet. Tüm bunların asla söylenmeyeceği kimsedir dost. Yolu birlikte adımlayan kimsedir dost. Bir anda aynı ritmi yakalayıp kaybeden. Yargıç değildir de ana kucağı da olmaz. Kurumuş gözyaşıdır bazen dost ve çoğu zaman kibrin, şımarıklığın kendini kaybetmenin ardından varılan son duraktır. Solukların karıştığı bir anda iki genç adam son derece gülünç bir gösteriyi başarısızca sahnelerken pencere aralığından sızan ince esinti Cemal Süreyya saatine denk getirdi zamanı. Sayfalar tüy olup havada uçuşu da sanki önlerinde açık kalan bir tanesi ikisine ses oldu o an. Sen yüzüne sürgün olduğum kadın, karanlık her sokaktaydın, gizli her köşedeydin. Bir çocuk boyuna bir suyu söylerdi, mavi. Bir takım genç anneleri uzatırdı bir keman. Sen tutar kendini incecik sevdirirdin. Bir umuttun, bir misillemeydin yalnızlığa. 7. ayrımın sonu sayfa 138.